Şimdi Elçilerin İşleri serimize devam ediyoruz biliyoruz ki ve 9. bölüme geldik. Biliyoruz ki Mesih'ten sonra bir takım tepkiler başlamıştı imanlılara karşı ve ortam giderek sertleşiyordu. Her ne kadar imanlılar artıyorsa onlara karşı tepkiler de artıyordu o ölçüde. Ve derken Elçiler 9:1'e bakarsak, Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın, erkek kimi bulursa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. Şimdi bir Saul çıktı başımıza. Kim bu Saul? Saul bir Ferisi. Hem de onların en önde gelenlerinden birisi. Genç, bu yüzden çok aktif, çok ateşli ve çok bilgili. Kutsal kitap konusunda son derece bilgili bir adam. Ve tabii ki bu ölçüde İsa Mesih'ten nefret eden bir adam. İsa Mesih'i kesinlikle sevmediğine eminiz. Ve eminim ki onu çarmıha ger diye bağıranların en önündeydi. En çok, en yüksek sesle o bağırıyordu. Şimdi İsa Mesih evet çarmıha gerildi. Orada can verdi. Sonra öldü ve dirildi. Ve göğe çıktı. Ama bu son ikisini o kadar önemsemedi Saul. Onu öldürdük, kurtulduk derken arkadan başkaları çıktı. Daha başkaları çıktı ve giderek büyüyorlar ve Saul'un nefreti de büyüyordu. Evet, tarikatın elebaşını öldürmeyi başardılar ama budanan asma gibi tarikat da giderek büyüyor. Onlara göre bir tarikat, garip bir tarikat, gizemli ama o ölçüde din dışı bir tarikat. Bu yüzden yeryüzünden temizlenmesi gerekiyor bunların. Ve bunlar kutsal yasaya bağlı insanlar. O yüzden nefret ediyorlar. Çünkü bu insanların, yani İsa takipçilerinin kutsal yasaya aykırı davrandığını düşünüyorlar. Çünkü Mesih yasayı tamamladığını söyledi ve Tanrı'nın oğlu olduğunu söyledi. Bunu yapmaya yetkili olduğunu söyledi. Onun için bunu büyük bir günah saydılar. Bu yüzden nefret ediyorlar. Kutsal yasa o kadar önemli ki hiçbir şey kutsal yasayla çelişemez. Kutsal yasa her şeyin üstündedir, her şeyden önemlidir. Bu durumları nedeniyle, bu hoşgörüsüzlükleri, merhametsizlikleri nedeniyle İsa Mesih tarafından pek çok kez azarlandılar. Bunu iyi biliyoruz. İsa Mesih her seferinde Ferisilere doğru yola gelmelerini onlara söyledi. Buna rağmen hepsi giderek daha da katılaştılar. Mesela Matta 23:23. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler. Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Kutsal yasanın aslında insanları temizlemek, onları Rabbe yakışır hale getirmek için geldiğini değil, her şeyi kelimesi kelimesini anlayıp ama merhameti, sevgiyi hiç işin içine katmadan yalnızca sözel olarak, yalnızca baskı ve hükmetme olarak ele aldılar. Böyle nanem var, kimyonum var, güzel. Bunların ondalığını vermeliyim, güzel. Benim de dereotum var. Evet. Şu kadarı ondalık olabilir mi? Hassas olmalıyım çünkü bu Tanrı'nın işi. Aranızda hastalar olabilir, muhtaçlar olabilir, düşkünler olabilir. Onları çok önemsemiyorum ama ondalık çok önemli. Şu kadarı Rabbindir ve bunu Rabbe vermeliyim. Önce bu. Sonra diğer işler, eğer vakit kalırsa. Bunu şimdilik buraya koyalım. İşte bu kadar ciddi insanlar. Kutsal yasayı çok derinden, çok sözel olarak düşünen insanlar. Başka hiçbir şey o kadar önemli değil. Saul böyle birisi. Ve internette bu işle şabat yasakları var biliyoruz. Biraz bakayım dedim. Elbette eşeğiniz çukura düşerse onu o gün çıkarırsınız, ertesi güne bırakmazsınız denilmiştir. Ama şöyle kurallar da var. Günümüz Yahudileri, yasa takipçileri için. Buzdolabınızın kapağını nasıl açarsınız? Eğer açtığınızda ışık yanıyorsa maalesef şabat yasağını çiğnemiş oldunuz. Bunun çaresi var. Şabat gelmeden buzdolabının ampulünü gevşetin. Açtığınız zaman ışık yanmayacaktır. Kutsal yasayı çiğnemiş olmazsınız. Ama yeni buzdolaplarında fan var. Eğer fan dönerse kutsal yasayı çiğnemiş olursunuz. Ve çok ağır cezalandırılırsınız. O zaman bunun da kolaylığı var. Bekleyeceksiniz, motor devreye girdiği zaman kompresör, pervane zaten dönüyordur. O zaman açarsanız kutsal yasayı çiğnemiş olmazsınız. O zaman beklemelisiniz buzdolabının yanında. Kompresör devreye girdiği zaman kapıyı açabilirsiniz. Çok kolay. Şimdi kutsal yasayı çiğnemenin cezası da çok ağır. Yerine göre idam, öldürülme, taşlanma oluyor. Her şey yasa için. Her şey. Baktıkları zaman bir tek şey görüyorlar. Yasaya uygun mu değil mi? Her şey bakıyorlar. Bu yasa, bu değil. O zaman ceza. Hani böyle takıntılı insanlar vardır, obsesif kişilikler. Mesela geçenlerde tiyatrosu yakılmak istenen Müjdat Gezen böyle biriymiş. Konservatuvarda ders verirken öğrenciler mahsus bazı şeyleri yamulturlarmış azıcık. Ve Müjdat Gezen derse girdiği zaman bir şey konuşamıyor çünkü gözleri hep şey, yamuk bir şey var mı burada? Önce onu düzeltmesi lazım. İçi rahat ettiği zaman konuşabilir. İşte bu yasacılar, ferisiler aynı böyle adamlar. Her yerde, her şeyde bir yasaya uygunluk arıyorlar. Ve güzel bir söz var. Eğer kendini çekiç olarak görürsen her şeyde çivi olarak görürsün. Ve bütün dünya böyledir. Çakılması gereken çivi. İşte Saul tam böyle bir adam. Her şeyi kesinlikle çivi olarak görüyor. Kendisi de bir çekiç. O zaman hepsinin kafasını ezmem lazım. Yeruşalim'le yetinmedi adam. Duydu ki Şam'da da bir takım İsa takipçileri çıkmış. Gideyim bunları da kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden hepsini tutuklayayım. Alıp getireyim buraya ve cezalarını verelim. Bunun için yetki istiyor kendisinden, büyüklerden. Çünkü Saul genç bir adam. Yola düşüyor, Şam yoluna gidecek ve Şam'daki imanlıları toplayıp getirecek. Güzel. Saul de ilginç bir şey, herhalde lakabı bu. Saul ya da Şaul, İbranice'de sorgu veya soru soran, sorgulayan gibi bir anlamı var. Adam evet, demek ki öyle birisi, ne görürse kutsal yasa, cep telefonu kutsal yasaya uygun mu? Peki. Başka kutsal yasa çiğneyen var mı? Böyle görüyor her şeyi. Yeruşalim'e düzen getirmiş demek ki. Belli bir ölçüde hakim olmuş. Şam'a da gitmesi gerekiyor. Ve Şam yolunda Bay Soru. Ve evet, Elçiler 9'a 3. Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. Saul, "Ey efendim, sen kimsin?" dedi. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt geldi. Haydi kalk ve kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek. Evet, Şam'a gidecek gene. Ve bildirilecek ne yapması gerektiği, ama Saul tabii ki perişan. Işık öylesine parlaktı ki Saul 3 gün göremedi. Daha sonra belki daha fazla göremeyecekti. Ama 3 gün için göremediğini biliyoruz. Yere düştüğünde son derece sarsıldı, yıkıldı. Öldürülmesine en büyük katkı yaptığı adam şimdi gökten kendisine sesleniyor. Düne kadar aşağılık bir suçlu, işte bir dini bozan kişi, kutsal yasayı ayaklar altına alan kişi, şimdi gökten ona sesleniyor. Gerçekten inanılmaz. Öldürdüğü adamla karşılaşan katil gibi. Çok zor. Tamamen diri bir de. Ve Tanrı'nın yanında olduğunu görüyor. Diğerleri göremediler bunu. Onlar yalnızca ses duydular ve dilleri tutuldu. Yanındakiler. Ama Saul gördü. Tanrı'nın sesini duydu. Ve anladı ki o ana kadar çok yanlış bir işin içindeymiş. Çok büyük bir yanlışın parçasıymış. Çok büyük bir şok bu. Bu kadar büyük bir hata, Tanrı'yı öldürmeye kalkmak. Ve yerde tozlar içinde yatıyor, debeleniyor, kalkmaya çalışıyor. Ve Rabbin gerçek kimliğini anladığı için büyük bir şok içinde, zulmettiği taraftarlarını süründürdüğü adam meğer Tanrı'ymış ve Tanrı'ya kafa tutmuş. Onunla problem yaşamış. Bu gerçekten bir mucize. Kesinlikle bir mucize. Kim size imanınız dolayısıyla acı çektiriyorsa, işte onunla ilgilenecek olan Rab'dır. Bu nedenle İsa Mesih dedi ki, Matta 5:11, benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin ve sevinçten coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Yani kendinizi güçsüz, zayıf, zavallı, elinden hiçbir şey gelmeyen kişiler olarak görmeyin. İsa Mesih taraftarlarını öyle görüyorlardı çünkü. Size yapılan bizzat Tanrı'ya yapılmış demektir. Ve yargı günü geldiğinde Tanrı sizin yerinize bu hesabı soracaktır. Bu nedenle rahat olun. Olay sizinle ilgili değil, olay bizzat Tanrı ile ilgilidir. Tanrı'nın sorunudur, o halledecektir. İşte bunda bir an için karşılaştı Saul ve Şam'a doğru yola devam ediyor. Ama acı vermeye değil, iyilik ve şifa vermeye gidiyor. Yanlarındaki adamlar da büyük şaşkınlık içinde ona eşlik ediyorlar. Söylenenleri onlar anlamadılar. Yalnız ses ve gürültü duydular ve ışık gördüler. Onlar işin dışında, bu iş Tanrı ve Saul'ün arasındaydı. Rab bir mucize gerçekleştirmek için kendisine en çok düşman olan kişiyi seçmişti yeryüzünde. Kendisinin kesinlikle en büyük düşmanı olan adamı seçti. İşte bu bir mucize. Gerçek bir mucize. Şöyle düşünün. Aziz Yıldırım yolda yürürken düşüyor ve kalkıyor, cim bom bom diyor. Ondan sonra Galatasaraylı oluyor. Böyle bir şey mümkün mü? Kimse inanmaz. Ama böyle bir şey. Aslında biz inanırız. Aziz Yıldırım'ın kaseti varmış herhalde deriz, değil mi? Galatasaraylıların eline geçmiş bir kaset. Herhalde şantaj yaptılar. O da böyle oldu. Bu olmaz ama. İnanmıyorum. Bu olmaz. Ama bundan daha büyüğü oldu. Tanrı'yı öldüren adam Tanrı'nın elçisi oldu bir anda. Çok hoş ve çok güzel bir şey. Şimdi kibirli ferisi, o adam, ferisilerin içinde en dinamik, en atak, en genç olan adam, kör, gözleri göremiyor ve yanındaki adamlar elinden tutup Şam'a doğru götürüyorlar. Tabii ki Şam'daki imanlılar haberi aldılar. Gerçek bir bela geliyor. Oraya doğru yaklaşıyor ve hepsi korku içinde, tedirginlik içinde. Çünkü Saul onlara zulmetmeye geliyor. Ev ev arayacak, dolaşacak, işte bu diyecek, işte bu, alın bunları, götürün hepsini. Böyle bir şey bekliyorlar. Ama Saul kör ve zavallı bir şekilde geliyor. Yemekten içmekten kesilmiş, bir şey yiyemiyor. İştahı kalmamış adamın tabii. Bunu duyan imanlılar kulaklarına inanamadılar. Ama gerçek buydu. İçlerinden birini, sıradan birisini, onun yalnızca sıradan birisi olduğunu biliyoruz, Hananya'yı görevlendirdi Tanrı. Git dedi, şu adreste bir adam bulacaksın, adı Saul ve onun için dua edeceksin, onu iyileştir. Hani şu sorgucu Saul mü? Yani bizi tutuklamaya gelen adam. Yani Hananya da burada çok şaşırdı. Ününü duymuştu çünkü ünü bütün imanlılarca bilinen bir adam. Zalimlerin en önde gideni. Ve yetki almış, imanlılar üzerinde her türlü hakka sahip. Ve şimdi onları sorgulamaya geliyor. Ama Saul sorgu yapacak halde değil, tam tersine o sürekli dua ediyor. Rabbe dua ediyordu yaptığı hata için. Ve o da bir görüm görmüştü. Hananya adlı birisi gelip kendisini iyileştirecekti. Ya gerçekten Hananya geldi. Elçiler 9'a 15. Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerektiğini ona göstereceğim. Bunun üzerine Hananya gitti, eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Saul kardeş dedi, sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab, yani İsa, gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı. O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı, kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Saul birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı. Havralarda İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı. Rab bunu Hananya'nın eliyle yaptı. Çünkü Hananya da kutsaldı. Kardeşimin çok güzel söylediği gibi artık kurban kesip gidip kahinlere yalvarmak zamanı geçmişti. Çünkü her imanlı Tanrı'ya ulaşabilir, ondan duyabilir, ondan duyduklarını paylaşabilir, şifa verebilirdi. Hepimiz bu yetkiye sahibiz. Çünkü İsa Mesih'in sayesinde hepimiz Rabbin huzuruna gelebilmek hakkını kazandık. Kim derse ki ben kutsalım, diğerleri değildir, en önde gelen benim, o yüzden çok armağanlıyım, bu yanlış. Rabbin gözünde hepimiz eşit evlatlarız ve hepimiz kutsalız. Hepimiz peygamberlik yapabiliriz çünkü Rabbin ailesine aitiz. Eğer böyle düşünenler ortaya çıkarsa gene bay sorular da ortaya çıkar. Tarihte bunun örnekleri var. Bu bir değişimdir, dönüşümdür. Yani o çarmıh üzerinde İsa Mesih'in yaptığı şey, yani insanların günahlarını almak, onların lanetini kaldırmak, kendi üzerine almak ve bu şekilde imanlı evlatları Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazır hale getiren İsa Mesih'in sayesinde oldu. Eğer buradaysak hepimiz ve Rabbe doğrudan dua edebiliyorsak ve ondan duyabiliyorsak ve onun evlatları olabilmişsek, bu Rab İsa'nın fedakarlığı sayesindedir. Ve gerçek dönüşüm, gerçek başkalaşmak budur. Bambaşka bir şey olmak. Yepyeni bir kimlik ve ruh almak. Artık Mesih'teyiz ve her şey yenilendi. O taştan yürek, o Saul yüreği. Evet, bir ara hepimiz irili ufaklı Saul'lerdik. Tanrı'ya yabancıydık. Belki onun sözlerini anlamıyorduk, insanları yargılıyorduk. Ama İsa Mesih'in sayesinde bir değişim, bir başkalaşım yaşandı. Yepyeni insanlar olduk ve şöyle dedi İsa Mesih Luka 12'de. Korkma ey küçük sürü, çünkü babanız egemenliği sizlere vermeyi uygun gördü. Rabbin gözünde egemenleriz kardeşler. Bu çok önemli. En küçüğümüz bile en büyüğümüzdür. Çünkü İsa Mesih dedi ki Alfa ve Omega benim. Başlangıç ve son benim. En küçük olan en büyük olacaktır. Çünkü ben bunları değiştirdim. Bütün hepsini değiştirip tamamladım. Ve şimdi kilise olarak biz Rabbin bedeniyiz. Yeryüzündeki bedeniyiz ve başımız İsa Mesih göktedir. Ve her kim ki yeryüzündeki bu bedene zarar verirse Rab acı çekecektir. O yüzden bu işte Rabbin kendi meselesidir. Rab sizi seçti çünkü siz onu seçtiniz. Siz kutsallarsınız. Rab'be aitsiniz. Tıpkı Saul gibi. Çünkü bedeli çarmıhta ödendi ve Rab için satın alındınız. Daha sonra bu Saul bizim Saul. Adı değişti biliyorsunuz. Biz onu ileride Paulus olarak tanıyacağız. Yeni Ahit'in çok büyük bir bölümünü yazdı. Her yere gitti. Herkese müjdeledi. Yepyeni kiliseler kurdu. En sonunda da Roma'da çarmıha gerildi. Çarmıha gerilmedi. O Petrus'tu. Roma'da idam edildi. Roma vatandaşı olduğu için o aşağılayıcı çarmıh cezasına çarptırılmadı. Peki Paulus ne demek? Paulus da Latince'de küçük, mütevazi anlamına geliyor. Önemsiz anlamına geliyor. Evet, o sorgucu adam en küçük, en önemsiz adam olarak gördü kendini Rabbin huzurunda. Ama çok önemli işler yaptı bizler için. Dediğimiz gibi Yeni Ahit'in büyük bir kısmını yazdı. Ve ilginç bir şey oldu. Eskiden dostu olan kişiler de elbette şimdi ona düşman oldular, öbür ferisiler. Burada komik bir şey hatırlıyorum. Küçükken seyrettiğim bir film. Bir Disney filmi. Irkçı bir senatör vardı, beyaz ve çok kötülük yapıyor. O da her şeyi, nefret ettiği her şeyi zenciler olarak görüyordu. Bütün problem onlardan çıkıyordu. Ve zencilere çok acı verdi. Sonra bir gün yanlış bir zenciye çattı. Adam büyücüydü. O onu zenci yaptı. Şimdi ama adam farkında değil, evine gitti ve herkes onu taşladı, kovaladı. Anlamadı o. Sonra fark etti ki artık bir zenci olmuştu. Ve her yerden kovuldu, aşağılandı. Kendisini kabul ettiremedi. Ben beyazım dediğinde alay ettiler. Daha çok dövdüler. En son da öyle bir yere çekildi ve pişman oldu, ağlamaya başladı, tövbe etti bu yaptıkları için ve gözyaşları akarken yeniden beyazlaştı. Ondan sonra da ırkçılığa da düşman olmuştu. Çok hoş bir şey. Dediğim gibi hep Hollywood kutsal kitaptan çok şey aldı, çok yararlandı. Bu öykülerde aslında hep bize seslenir, hep bizleri anlatır. Bu dönüşümü, başkalaşmayı, yepyeni bir insan olmayı gösterir. O zaman Rab'be döndüysek ve Rab'be aitsek, onun gibi yapmalı, diğer uluslara, diğer insanlara ulaşmaya çalışmalıyız ve onlara Rabbin müjdesini anlatmalıyız. Nasıl ki Rab Saul'ü Şam yolunda seçtiyse, sizleri de hayat yolunda seçti. Bu hayatın içinde yolculuk ederken Rab tarafından seçildiniz ve artık ona ait kutsallarsınız, peygamberlersiniz. Rabbin sözünü paylaşacaksınız ve insanları doğru imanı anlatacaksınız. Çünkü onun evlatlarısınız. Geleneksel ayetlerim 18-20 Matta. Onları bu sefer görmeyelim ama hatırlıyoruz. Evet, böyle yapacağız. Çünkü Mesih'in vasiyeti buydu. Bize saklamak değil, paylaşmak, başka insanlara ulaşmak. Çünkü paylaştıkça artan ve büyüyen tek şey biliyoruz ki sevgi. Ve Rab önce bizi sevdi. O zaman ona layık evlatlar olarak biz de bütün insanlara bu sevgiyi, Rabbin şefkatini, merhametini paylaştıracağız kardeşler. Ve şimdi de yukarıda yemeğimizi paylaşacağız öncelikle. Evet, karnımızı doyuracağız. Bir müddet buradayız. Sonra bir saat sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlarız. 5:30 gibi yeni gördüğümüz bu yere gidip bakacağız. Herkesin tabii ki söz hakkı var. Aklınızdan ne geçiyorsa, ne duyuyorsanız, ne hissediyorsanız lütfen paylaşın. Yeni kilisemiz Rabbim bizi göstereceği yerdir. Biliyoruz ki Mısır'dan çıktıklarında İsrailoğullarının önünde gündüzleri bir duman, geceleri de ateş sütunu olarak yürüdü ve nerede konaklayacaklarını gösterdi. Henüz işte budur diyeceğimiz bir yer göremediysek de eminiz ki Rab bize bir yer gösterecek. Eğer bu sürede göstermediyse belki biraz daha beklememiz lazım. O zaman onun şartlarını gene konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama biliyoruz ki önderimiz Rab'dir ve bize doğru yeri o gösterecektir.